Hayati Mevzulara hoş geldiniz. Ben Hayati.
Ben de mevzular merhaba.
Bugün dördüncü sezonu açıyoruz artık. Eylül'ün ortasına geldik. Her sene olduğu gibi Eylül'de sezonumuzu açıyoruz. Haziran gibi kapatıyoruz. Geçen sezonu da sesli yazılarla kapatmıştık. Bu sezonu da yeni bir bölümle karşılayalım dedik. Bu bölümde kendini görmek mi, kendini gömmek mi isimli çalışmayı değerlendireceğiz. Ali'cim, niye güldün
Gülüyorum. Komik bir başlık bence. Bir
Ali?
başlangıç
Değil
için de
mi?
güzel ya.
Kendini görmek mi, kendini gömmek mi? Ali, bu konuda bir şey söylemek ister misin? Kendini gömmek konusunda mesela.
Tabii yani ikili gibi gözüküyor ama tabii aralarındaki ilişki de var bizim konuştuklarımızda. Kendini gömmenin ön koşulu kendini görmemek gibi belki de. Yani ne kadar kendini görmezsen kendini gömme eğilimin belki artıyor gibi. Dolayısıyla bu ilişki konusunda da belki oraya da biraz bakıyor olmamız lazım bölüm içerisinde
Kendini
diye düşünüyorum.
gömme kısmını belki biraz şimdi bizi dinleyenler biliyordur. Önceki bölümlerde sıkça bahsettiğimiz bir konuydu bu. Ama ne olduğunu biraz açmak lazım. Kendini görmek aslında kısaca kendini indirgemek. Hani ben bir baltaya sap olamam.
Tabii. Bir baltaya sapı bulamam. Kendi yeteneklerine, yetkinliklerine elinde bir kanıt olsa bile inanmamaya başlamak belki. Aslında şimdi dünyada çok konuşulan imposter sendrom, sahtekarlık sendromu diye çevrilen şey de onun bir veçhesi,
Parçası.
bir tarafı. O çok yaygınlaştı. Yani pandeminin insanları soktuğu duygu durumundan dolayı da belki arttı. Orada geçen bir şey duydum ben. Bak o ayrım enteresan. Yani imposter sendrom, yani sendrom olarak az insan da olabilir ama sendromun belirtilerini artık çok insan yaşıyor. Nedir o? İşte mesela işte ben gazeteciyim. Aslında işte birkaç sene önce bir yazı yazmışım ve o yazıyla bir yasa değişmiş bile olabilir. O kadar güçlü bir örnek var elimde. Ama ben şuna inanıyorum. Benim yazdığım yazılardan pek de bir şey çıkmıyor. Ben o kadar da iyi yazı yazamıyorum.
Ben o kadar
Kanıt
da et,
olmasına rağmen evet.
etkileyici bir yazar, köşe yazarı değilim, gazeteci değilim. Ben
Evet.
insanları kandırıyorum. Bir gün gelecek bunlar benim onları kandırdığımı anlayacaklar. Aslında birçok Hollywood yıldızında da olan şey.
Evet. Bu sahtekarlık tarafı oradan geliyor
Evet.
zaten. Ya bu kadar uç örnekte olmadığı durumda da kendi becerilerini görmemek gibi. Hani sahtekarlığı ilişkilendirmediğinde de kendini gömme ya zaten olmaz. Ya da ne bileyim işte mesela bazı liselerde seninle çalışmalar yaptık ya. Bazı liseler yani çok iyi liselerdiler ama diyor ki yani ben nasıl gireyim ki atıyorum mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne nasıl gireceğim diyor. Çünkü en iyi lisede olduğun için bile sadece hani istatistiksel olarak bile senin oraya girme ihtimalin daha yüksek. Hani
Evet.
kendini gömmenin bir örneği de öyle bir şey olabilir
Ya da
mesela.
kendini gömme şöyle olabiliyor. Mesela sunum eğitimi verirken biz, ben zaten kötü sunum yapıyorum ama yine de bir deneyeyim diyor mesela çıkıyor. Ya da ya benim kötü içeriğim çok kötü oldu ama olsun yine de size sunmak istedim diyor. Karşıdakine bu tam tersi de olabiliyor. Ben tam tersinin de
Olabilir.
kendini gömme olduğunu düşünüyorum. Ben muhteşem sunumlar yapan birisiyim diyen birisi de kendini gömmeye doğru gidebiliyor. Yani iki taraflı aslında kendini gömme. O senin dediğin sahtekarlık sendromu da ben bu kendini gömme kısmında şeyi çok önemsiyorum. Toplumun seni hikayenden ayrıştırması benim olayım o ya. Her bölümde mutlaka söyleyeceğim onu. Seni o hikayeden ayrıştırması, kendi hikayenden kendi orijinal, otantik özünden ayrıştırması ve suçu sana atması. Yani kendini gömmenin bir %80'i bence o. Özellikle bizim memlekette %80'i o diye düşünüyorum. Çünkü gidiyorsun ilkokuldan itibaren yani okula başlamandan itibaren senin yeteneksizliğin, senin salaklığın, senin tembelliğin, her şey senin suçun. Sistemin hiçbir suçu yok. Oraya seni getiren sistemin hiçbir suçu yok. Dolayısıyla her şeyi sen halledersin. Yaparsıncılar, edersinciler dediğimiz kısım. Bunu
Artık
eğer
öyle.
bunun %80'inin aslında bu sistemin bir parçası olduğu, sistemin senin üzerine yüklediği şeyler olduğunu kabul edersen, zannediyorum daha kolay bu kendini gömmekten kurtulursun gibi geliyor.
Evet, yani birkaç bir şey senin söylediklerinden geliyor aklıma. Bir tanesi o sunum örneğinde mesela biz genel kabul edilmiş bir şeyleri almada çok hızlı davranabiliyoruz. Mesela onlardan bir tanesi sunum yapmak çok zordur. Şimdi bu o kadar genel ve senin kendi becerilerini ve kapasiteni nesnel olarak değerlendirmeni o kadar zorlaştıran bir şey ki, bir dakika, bu çok genel. Sunumun neyi çok zor? Sunuma ait 80 bin tane elementten kaç bin tanesinde ben iyi olabilirim? Anlatabiliyor muyum? Yani bu en basitinden mesela işte birisi çok güzel gülümsüyordur. Al sana mesela pozitif açılış için bundan daha tatlı bir şey yok. Çünkü ben sunum yaparken bunu böyle yazdığım olur benim, gülümsemeyi unutma diye. Şimdi bu sende doğal bir yetenekse zaten basitleşmiş oluyor. Sende ne vara bir bakmak gerekiyor tarafı var.
Sende ne
Toplum
vara
toplum.
bakarken de adil olmak gerekiyor diye düşünüyorum. O adalet de şuradan geliyor. Hakikaten bu bizim günümüzün örnekleri hep böyle çok böyle büyük star örnekler veriliyor ya. Hani hep çok başarılı olmuş insan örnekleri ya bak nerelerden nerelere gelmiş örnekler veriliyor. O örneklere kanmamak gerekiyor. Kendi hikayende senin nereye geldiğin mühim. Kendi hikayende nereye geldiğini takdir etmen mühim. Kendini görmek dediğimiz kısmı da o yani. Kendini hakkıyla görmek yani. Sen sunum 10 sayfalık sunum hazırlayamıyorsun. 3 sayfalık hazırlıyorsun. O 3 sayfayı hazırladıktan sonra kendine küçük bir pasta al. Ya da mecazi diyorum bu pastayı da. İlla pasta olması gerekmiyor. Bir pasta üfle. De ki bir dakika ya ben 3 sayfa sunum hazırladım. Bu büyük bir başarı benim için de. Çünkü o karşılaştırmaya girince kendini gömme çok elzem oluyor. Hani sen yani Nobel alacağım ben diye yazı yazmaya başlarsan onun hüsranla sonuçlanacağı çok bariz. Ki yani Nobel alanın bile Türkiye'de hüsranla sonuçlanmış bir şeyi olduğunu düşünürsek, hikayesi olduğunu düşünürsek, bu memleket kendini gömme memleketi diyebilir miyiz? Ben biliyorsun
Ya
genelleştirmelere bayılıyorum.
var yani, sadece bak memleket diye değil, bence o yakın zamanda okudum aslında. Sanıyorum bu Gerard Depardieu'nun Masum diye bir kitabı var. Çok sürpriz bir kitap çıktı o. Ben de bitirmedim de ama orada geçiyor galiba. Çünkü Gerard Depardieu bir kasabada yaşarken bir ipten cambazın düştüğüne tanık olmuş, öldüğüne babasının gözleri önünde falan onu anlatıyor.
Kasabada ip cambazı şov yaparken adam düşüyor ve ölüyor.
Düşüyor. O orada galiba şöyle bir şey anlatıyor. Birisine ait bir laf. Yani doğuda ve batıda diyor, doğuda diyor ip cambazı izlerken ne zaman düşecek diye izlenir. Hani batıda nasıl, ne zaman başaracak diye izlenir falan gibi. Dolayısıyla biz galiba biraz gömme eğilimindeyiz. Biraz da yani aslında siyaset ilişkisi de var. Yani siyaset halka ya da bize ait bir şey değil. Hep böyle o daha yukarıda yani bir şey gibi konumlandırdığı için herhalde öyle de bir etkisi var. Dolayısıyla biz o kötü ne olabilir'i çok hızlı düşünüyoruz diye düşünüyorum. Hikayeler konusu da çok önemli. Yani bize işte başarılı olmuş insanların hikayesi bizim nesilde şey çok netti. Sonra bilmiyorum yani komşuluk ilişkilerinin çok olmasından dolayı. Hani sen ne kadar çalışırsan çalış, şeyde komşunun çocuğu senden hep iyidir yani. Hani ama bak o bilmem ne yapmış, tamam mı? Yani hiç fark etmez yani. 8 derste sen iyi olsan da 9. derste o senden iyidir ve onu konuşur herkes falan gibi. Böyle bir şey var. Orada bu başarı da galiba kendini görmek için bir durup soru sormak gerekiyor sanki. Bir saniye yani, mesela o hikayeleri ben o kadar da şey bulmuyorum yani, anlamsız bulmuyorum. Çok çok etkileyebiliyorum. Orada sanki kritik olan şey, o hikayeyi eşsiz yapan ne? Senin hikayeni eşsiz yapacak olan ne? Şimdi bu taklite girdiği andan itibaren, tamam mı, kendini görmekten vazgeçiyorsun.
Kendini görmeye
Tamam mı?
gidiyorsun.
Çünkü evet, çünkü başka birisini görüyorsun ve bir dakika diyorsun, ben kendimi ona benzetebilir miyim? Böyle şey makyajı yapıyorsun gibi yani, kendini benzetme makyajı, sürekli makyajla uğraşıyorsun. Oradaki eşsiz fırsatı kaçırıyorsun. Yani ben herkesin orada bir eşsiz bir başarı hikayesi gördüğü zaman yaratabileceği bir şey olduğunu inanıyorum. Ama o eşsizliği görmeyip taklite geçtiğin zaman çok çaba harcıyorsun. Sonra da bir dakika ya bu olmuyor, makyajım aktı falan diye gömmeye başlıyorsun kendini. Bu olmadı, bak o böyle yapıyor, şu şöyle yapıyor. Abi, sen ne yapıyorsun? Sen Hani sende ne
Senin
var? Bir
eşsiz,
bak
aslında
oraya.
buradaki şey cümlesi güzel bir şey. Yani senin eşsiz hikayen ne? Ve senin içinde
Evet.
bir cevher var. Bu
Var.
cevher ne? Önce ama şunu söylemek gerekiyor galiba. Ona hikayeye bakıp ona inanması gerekiyor insanın. Benim içimde bir cevher var mı? Hani
Var.
onu çünkü görmesi gerekiyor bir şekilde.
Evet,
O
var.
kendini görme
Var.
kısmı o. Senin içinde bir
Var.
cevher var mı? Evet var. Net. Değil mi?
Var.
Bunu
Var.
koyalım bir.
Net. Var. Var. Herkeste var. Hiç
Evet.
şey yok burada bence. Hiç oralara girmeye gerek yok yani. Herkeste var. Yani bambaşka
Bunu var
hikayeler.
olarak başlayıp ondan sonrasını getirmek lazım ama işte bunu var olarak başla, hani bu varoluşçuların bir şeyi var, hani hayvan vardır, insan var olur diye, ya da tost vardır ama insan var olur, kendini o
Tamam.
cevherle var
Güzel.
etmek, değil mi,
Güzel,
çoğaltmak.
güzel, güzel. Yani var. Var da şüphe yok. Var şöyle bir şey. Yani aslında bu tabii biz konuşmuyorken bizi kötü hissettirecek çok da şey oldu. Orman yangınlarında şey çok konuşuluyordu ya. Aynı zamanda şey koruyor kendisini. Çam kozalağındaki tohum.
Koruyor,
Var.
tohum.
Özünde
Evet.
var.
Evet.
Tamam, var. Var olmaya. Yani ben bunu tekrar yeşerteceğime karar verdiğinde ki koşulların zorlaşması da gerekiyor olabilir. Karar verdiğinde oradan bir şey çıkar. Sen bunu var etme oraya çok güzel örtüşüyor. Var.
Evet.
İstisnasız herkeste var. Bu
Evet.
doğal bir şey. Doğada olan bir
Evet.
şey. Bizim bir istisna olmamız gerektiren herhangi bir veri yok elimizde. Dolayısıyla her bir insan eşsiz ve kapasiteye sahip.
Sahip, bence de. Ama
Bununla ne yapmak
ben
istiyorsun?
bir yandan da işte bununla ne yapmak istiyorsun kısmında şunun çok zorladığını düşünüyorum. Gerçekten bu sistem, şu anda içinde yaşadığın sistem, içinde yaşadığın şehir olabilir, memleket olabilir, dünya olabilir. Seni hırpalamak üzere kurulmuş gibi. Yani
Evet.
sana o kadar çok nüve veriyor ki kendini gömmen için. Bunu da hiç sen kendini göm diye vermiyor bu arada. Bunu da böyle güzel güzel bir şeymiş gibi gösteriyor sana. Fakat sonunda kendini gömmeye çıkıyor bu. Yani mesela rekabeti arttırıyor. Rekabeti arttırdığı anda mesela daha iyi nasıl yönetici olursun diyor. Şimdi bunu derken diğerlerinden daha iyi nasıl yönetici olursun demek
Evet.
istiyor. Dolayısıyla o bir süre sonra kendini gömmeye gidiyor. Bir dakika ya, ben yeteri kadar iyi yönetici değilim gibi bir noktaya geliyor. Kendini görmek dediğimiz şeyi ben hep şöyle değerlendiriyorum. Bir şeyler var. Seri halinde lokalize olmamış, lokal olmamış kafe shoplar var, ya da ne diyelim, kahveciler var, Starbucks gibi ya da Caffè Nero gibi. Bir de mesela şeydeki İtalya'daki durum, bir de lokal kahve evleri var. Yani lokali orada evinin altında babasından kalma bir yerde kahve yapıyor. Şimdi ben o
Evet.
Starbucks ya da Caffè Nero'dan çok, onlar bak kendini gömme araçları olabilir, ben o
Evet.
lokale takılıyorum. Yani senin evinin
Şahane.
yakınındaki lokal kahveciye gittiğinde orada gördüğün şeyler. Yani orada
Evet.
dedesinden kalma bir tepsiyi koyuyor, babasının fotoğrafını koyuyor. Bu kebapçı şeyi gibi, anladın mı? Hani kebapçıya gidiyorsun, otantik gayet, kendi halinde, salaş, çok güzel. Sonra bir şey oluyor, diyor ki işte bir karar veriyorlar içeride. Her taraf mermer oluyor, her tarafa böyle enteresan enteresan masalar konuyor. Ne oluyor? O otantik
Evet.
öz ortadan kalkıyor.
Üçüncü kategori işte o zaman da kendini görmekten vazgeçip aynı bireyselin bu ticari tarafı oldu. Yani kendini görmekten vazgeçip taklide yapıyorsun.
Diyorsun.
Yani
Evet,
sürekli onunla
taklit ediyorsun.
yani başka bir şey taklit etmeye çalışıyorsun. O günden itibaren de ilk başta belki kısa dönemli bir şey oluyor ama sonra kayboluyor. Yani iş hayatında da şöyle yani koçluk görüşmelerinde çok sık rastlanan bir şey. Tabii ki yani insanlar terfi etmek üzereyken ya da işte kendi yöneticilik, liderlik kariyerlerinde bir şey olduğu zaman böyle destekler alıyorlar ve bir hikaye anlatıyorlar. Ve yani benim daha iyi olmam gerekiyor noktası. Yani bu işletme için de geçerli, birey için de geçerli. Her defasında o eşsiz hikaye için yani sende var olan o özündeki o tohumdaki bir şeyi kullanman gerekiyor. Neyi kullanacaksın başka? Yani bu yani çiple yerleşemediğine göre o şu bazı
Evet.
aşk karşıtlarına göre var ya çip yerleştirme falan ama yani sen içindeki bir şeyi kullanmak zorundasın. Bunun için de dönüp bakmak zorundasın.
Doğru.
Yani kendine inanmak inanmaktan yani vazgeçmemen lazım aslında. Kendine inanmak böyle çok zorlayıcı bir laf da.
Evet,
vazgeçmeye gerek yok diyorum. Vazgeçmeye evet. gerek yok yani.
Yani bu şey gibi, bunu şöyle özetleyebilirim o zaman ben. İtalya'da Starbucks'ı açtırmadılar. Açtı ve Starbucks kapatmak zorunda kaldı. Neden açtırmadılar? Dediler ki ya biz lokal hikayemizle sahip çıkıyoruz. Biz yani biz bunu genelleştirmek istemiyoruz. Buradaki küçük kahveciye sahip çıkıyoruz biz. Dediler. Bunu ben aynı kebapçılar için de söyleyebilirim, dönerciler için de söyleyebilirim ya da berber dükkanları için de söyleyebilirim. Her şey için söyleyebilirim onu. O lokalliğe sahip çıkmak bana ne kazandıracak? Yani bu modernleşme, çağdaşlık vesairenin dışında bir şeyden bahsediyorum. O sen otantik özün olacak, orijinal bir şey olacaksın sen, orijinal bir ürün olacaksın. Herkes birbirine benzemeyecek. Böylece şeye katılmayacaksın işte. Gri eşofmanlılar takımına katılmayacaksın sen. Diyeceksin ki bir dakika ben daha farklı bakıyorum diyeceksin. Gömme evet. olasılığını da sıfıra indireceksin. Yani kendini birisiyle karşılaştırmadığın zaman gömme olasılığın çok yok.
Tabii. Bak bu berber hikayesinde hatırlar mısın bilmiyorum. Bizim üniversite yıllarının sonlarındaydı galiba. 90'ların sonlarında böyle bir yani ben o zaman Beyoğlu'ndaydım. İşte seninle de beraber oturduğumuz evet. senelerde böyle bir büyük berber dükkanı modası çıkmıştı. Abi biz bu işi büyütelim diye böyle evet. işte 30 berber bir araya 30 berberi toplayıp böyle bir berber fabrikası gibi evet. tutmadı. Çünkü kültürde bir yeri yok onun, tamam mı? Yani bir dakika yani ben hani berbere gideceksem onun bir ritüeli var. Onu sevdiğim için gidiyorum ve bu fabrikanın içerisinde öyle bir ritüel yok.
Yok.
Şimdi hiç öyle bir yer ben bilmiyorum. Yani
ben de bilmiyorum. Doğru dedin. Evet.
Öyle bir şeye döndü. Evet bu yani şey noktası da yani vazgeçmemek gerçekten bence anahtar orada. Yani
kendinden vazgeçmemek için de her gün belki de bu sistemin, bu memleketin, bu şehrin, yaşadığın şehrin seni hırpalamasına inat. Her gün bu hırpalamayı ortadan kaldıracak bir yaratıcı faaliyetler, bir öğrenme faaliyeti, bir kendini daha iyi hissetme faaliyeti, kendini güçlendirme faaliyeti, kendini dönüştürme faaliyeti eklemek lazım hayatına diye düşünüyorum. Eklesen Doğru. iyi olur. Hadi lazımı çıkardın, eklesen iyi olur diye düşünüyorum.
Çıkar evet bu çok bir gereklilik haline geldi. Yani biz bunu pandeminin başındaki birkaç bölümde söylemiştik. Yani çok zorluyor. Languishing'de konuşmuştuk. Evet. Yani bütün dünyada yani sadece bizimle ilgili bir şey değil. Dünyada böyle bizi geriye çeken, kendimizi görmemizi engelleyen, kendimizi gömmemizi teşvik eden yani pazarlama tarafında faaliyetler var.
Tabii.
Dünyanın durumundan kaynaklanan şeyler var. Yani kendimizi kötü hissetmek için yüz binlerce sebep var ve artık mücadele etmek zorundayız yani bununla.
Evet.
Yani senin dediğin gibi işte o yaratma bence o eylemlerden bir tanesi. Rağmen.
Böyle bir, ve senin üyesi olduğun Bravely diye bir koçluk topluluğu var. Yurt dışında evet, iş yapan, Amerika'da
evet,
iş yapan.
Evet, evet, evet.
Bravely'nin Twitter account'undan büyük istifa dalgası gibi bir tweet vardı. Bir onunla bitirelim istiyorum. Çok güzel bir şeydi o çünkü Ali.
Vardı. Amerika'da ben bir baktım ona. Onunla ilgili küçük bir yazı hazırlayayım diye düşünmüştüm. Nisan ayı rakamı var bende. Sadece Nisan ayında Amerika'da 4 milyon insan işinden istifa etmiş.
İşinden çıkarılmamış, istifa etmiş.
İstifa etmiş.
Bu
istifa
etmiş.
Şey. Evet, evet. Bunu şimdi Great Resignation diyorlar. Büyük istifa. Hı-hı, bu hı. devam ediyor. Ve insanlar anlamı kaybediyorlar. Bence Türkiye'de her şeye rağmen var böyle bir şey. İşinden ayrılan insanlar. Ve ben bunu pandeminin en başında şuralardan aslında yakalamıştım. Kendi çalıştıkları kuruma bağlılıklarını ve yaptıkları işin anlamını sorgulayan çok insan çıkmıştı o zaman. Hı-hı. Yani o pandeminin bize getirdiği şeyle. Şunun da etkisi var tabii. Pandemide insanlar daha az para harcadı, daha kolay evet. Biraz birikimleri olmaya başladı gibi şeyleri de var. Ama şuna bakıyorlar. Anlamlı bir şey yapmak istiyorum. Ben evet. ne yapıyorum?
Evet.
Dolayısıyla bu ekonomiden de biraz bağımsız bir şey. Bu da şeyi gerektiriyor. Yani çok iş açığı olacak. Yani insanlar anlam arayacaklar. Bu da şirketleri dönüşmeye zorluyor. Bir yandan da. Yani
şirketlerin kendini görmesine zorluyor diyebiliriz.
Ya zorluyor şöyle yani yeni bir dönem geliyor. Aslında şirketler kendini göm, kendini göm, kendini gömen insana ihtiyaç duyuyordu otomatikleşme. Kendini gömen yöneticiye, çok da bir şeyleri kurcalamayan yöneticiye ihtiyaç duyuyordu. Bunu sürdüremiyor artık. İnsanların tercihinden dolayı sürdüremiyor bir. İkincisi rekabet konuşmuştuk birinci sezon ya da ikinci sezonda. Rekabet gücünü kaybediyor yaratıcı insanlar olmayınca. İnsanlar da yaratmak istiyor bir yandan. Yaratıcılık içinde kendini gören insanlara ihtiyaç var. Böyle bir talep artıyor. Yani işsizlik
Brave'le o tweetinde Great Resignation'ı neye çevirelim demişti. Onu hatırlamıyorum ben. Bir şeye Great Resignation, Great Realignment gibi bir şey, Rearrangement gibi bir şey demiştik galiba.
Hatırlamıyorum. Çok hatırlamıyorum yerine koydukları öneriyi. Ama şurada birleşiyor. Yani kendini gören şirket rekabet gücünü koruyacak. Bu şirketlerde anlamlı iş yapan insanlarda yani buraya align olmak, buraya hizalanmak istiyorsan da kendini görmen gerekiyor. Yani o kapasiteye ihtiyacı var dünyanın artık.
Evet, bence de dünyanın bundan sonraki sürecini kendini gömen insanlar değil, kendini gören insanlar yön verecek diye düşünüyorum ben.
Evet.
Artık kendini gömen insanların devri de bitiyor diye düşünüyorum. Böylece toparladık sanki.
Güzel oldu. Bence güzel oldu. Toparladık.
Okey. O zaman yeni bir bugün kendini görmek, kendini gömmeyi konuştuk ama bu bence daha çok bu pilav daha çok su kaldırır gibi duruyor bu pirinç. Dolayısıyla bunu biraz daha belki detaylandırabiliriz diye düşünüyorum.
Şunu da ekleyelim. Bu sezon iki şey planladık. Seninle nihai haline getirmedik ama şimdiden çıtlatalım bakalım, geri bildirim alalım. Bunlardan bir tanesi bu bölümle ilgili sorularınız varsa ses kaydedip bize o soruları gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde cevaplamaya çalışırız.
O bunu güzel olur. Ses kaydınızı da yayınlarız.
Hatta biz bugün onunla ilgili bir form oluşturalım. Onu da şeyden paylaşalım. O formdan ekleyip bize gönderebilirsiniz. İkincisi de eğer hani böyle bir talep olursa ki olur diye hayal ediyoruz ve istiyoruz. Her çektiğimiz bölümle ilgili bir toplantı yapalım ve bu bir konuyu beraberce katılmak isteyenlerle bir forum çerçevesinde konuşalım. Hatta o forumda ola ki öyle bir talep oluştu. O forumun sonuçlarında destek bölümü gibi işte kendini görmek, kendini gömmek forum olarak da sizinle beraber, sizin isminizle beraber yayınlayalım istiyoruz.
Harika, çok güzel iki şeyden de bahsettin. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.